Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 14.
Sardunya'nın, küpe çiçeğinin, biberiyenin ve inci çiçeğinin, hatta küstüm otunun bile. Bu arada Feride teyze senelerce çeyizinde saklayıp da kullanmaya kıyamadığı en kıymetli dantelleri çıkararak herkesi şaşırttı. Ama bu ziyaret haberine en çok sevinen Gülsüm Nine'ydi elbet. Biricik oğlunun onca seneden sonra onları görmeye geleceğine inanmakta zorluk çekmişse de ilk başta hummalı bir hazırlığa koyulmuştu bu habere ikna olduktan sonra. Mutfağa kapanmıştı derhal. En sevdiği evladına en sevdiği yemekleri pişirmeye koyulmuştu. Sadece mutfağın değil, tüm evin havası fırından yeni çıkmış hamur işi kokularıyla ağırlaşmıştı. İki tepsi börek hazırlamıştı evvela. Bir ıspanaklı, bir de peynirli. Ardından mercimek çorbası, özbek pilavı, kuzu kapama. Köfte de misafirler gelince kızartılmak üzere yoğrulmuş, hazırdı. Akşama kadar bir düzine daha yemek yapmaya kararlı olduğu halde menüdeki en önemli unsur tatlıydı. Aşure. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları boyunca Mustafa Kazancı aşureyi bütün tatlılara üstün tutmuştu. Eğer o korkunç Amerikan fast food ürünleri yeme alışkanlıklarını hepten bozmamışsa en sevdiği tatlının onu buzdolabında kase kase beklediğini görünce kim bilir nasıl sevinecekti. Belki de aşure sayesinde yitirdiği o aile sıcaklığını yeniden edinecekti. Hayat burada hala aynıymış ve bıraktığı yerden devam edebilirmiş gibi. Aşure devamlılığın ve istikrarın simgesiydi. Ne kadar sarsıcı, nasıl da vahim olursa olsun her fırtınadan sonra elbet gelecek olan güzel günlerin açacak güneşin simgesi. Gülsüm Nine malzemenin çoğunu bir gün önceden suya basmıştı. Şimdi de pişirmeye hazırlanıyordu. Dolabı açıp koca bir kazan çıkardı. Aşure pişirmek için mutlaka kazan gerekirdi. Malzeme: 1/2 bardak fasulye, 1 bardak buğday, 1 bardak pirinç, 3 bardak su, 1/3 bardak kuru üzüm, 1/3 bardak kuru incir, 1/3 bardak kuru kayısı, 1/2 bardak portakal kabuğu, 1/2 bardak kabuğu soyulmuş badem, 1/2 bardak antep fıstığı, 1/2 bardak çam fıstığı, 1/2 bardak fındık, 1/2 bardak şeker, 1 tatlı kaşığı vanilya, süsü, 2 çay kaşığı tarçın, 1/2 bardak nar, 2 çay kaşığı gül suyu. Hazırlanması: malzeme bir gece önceden ayrı kaplarda suya basılır. Fasulyeler bir kaba konup bir gece soğuk suda bekletilir. Buğdayla pirinç iyice yıkandıktan sonra suya basılır. İncirler, kayısılar ve portakal kabukları yarım saat sıcak suda bekletilir. Sonra süzülür ve süzülen su saklanır, kıyılır. Kuru üzümle karıştırılıp bir kenara konur. Pişirmesi: fasulyeler soğuk suya konur. Yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat kaynatılır. Bu arada 2,5 litre su kaynatılıp içine buğday ve pirinç atılır. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirilir. Meyvelerin saklanan suyu, şeker, dövülmüş fındık, çam fıstıkları kazana eklenir ve sürekli karıştırarak orta ateşte kaynatılır. 30 dakika kadar. Karışımın hermelenmesi beklenir. Vanilya, kuru üzüm, incir ve kuru kayısı eklenerek 20 dakika daha sürekli karıştırılarak kaynatılır. Altı kapatılıp gül suyu eklenir. Aşure 1 saat kadar oda sıcaklığında bekletilir. Üzerine tarçın serpilir. Soyulmuş badem ve narla süslenir. Kızların odasında Armanus sabahtan beri durgun ve düşünceliydi. Ne dışarı çıkmak geliyordu içinden ne de bir şeyler yapmak. Asya da ona eşlik etmek için evde kalmıştı. Saatlerce tablo oynuyor, Johnny Cash dinliyorlardı. 6-6, alma da ballısın. Ama Armanus attığı zara sevinmişe benzemiyordu. Asık bir suratla pullara baktı dalgın dalgın. İçimde kötü bir his var. Çok kötü bir şey olmuş da annem benden saklıyormuş gibi geliyor. Endişelenme lütfen, dedi Asya nikotin açlığından gözü dönmüş halde kalemin ucunu kemirerek. Eve kapanmanın böyle bir yan etkisi olacağını hiç hesap etmemişti. Anneanne konuştun ya, bir acayiplik yoktu. Senin sayende ilk defa İstanbul'a geliyorlar. Vallahi dayım buralara getirdin ya, helal olsun sana. Gelip seni alacaklar, 1-2 gün kalırsınız. Sonra ver elini Amerika. Yakında evinde olacaksın. Asya onu teskin etmek istemişti ama nedense sistemkar çıkmıştı sözleri. Belli etmemeye çalışsa da Armanus'un yakına gideceğini düşünmek onu üzüyordu. Hem cinslerinden zerre kadar haz etmeyen Asya'nın ömrü hayatında edindiği ilk ve muhtemelen tek kız arkadaşı Armanus olacaktı. Bilemiyorum. bu duygudan kurtulamıyorum dedi Armanus için çekerek. Sen annemi bilmezsin. Kolay kolay hiçbir yere gitmez. Kentucky'ye bile gittiği yok. Mustafa da o da çakılıp kalmıştır Arizona'da. Şimdi pat diye İstanbul'a uçması akıl alır şey değil. Armanus zihnini kurcalayan fikirlerle boğuşurken tavla pulunu havada çevirdi dalgın dalgın. Hoş, bir taraftan da tam annemin yapacağı şey. Böyle fevri hareket etmek. Kontrol alanı dışına çıktım ya, panikledim muhtemelen. Hayatımı kontrol altında tutamamaya tahammül edemez. Sırf beni gözünün önünde bulundurmak için gerekirse dünyayı dolaşır. Armanus'un nasıl oynayacağına karar vermesini beklerken sabırla bacaklarını altına toplayıp şahsi nihilizm manifestosunun yeni bir maddesi üzerine çalışmaya koyuldu Asya. 10. madde. Sevdiğin bir arkadaş bulursan eninde sonunda hepimizin varoluşsal açıdan yalnız olduğunu, sonsuz yalnızlığın er ya da geç en beklenmedik arkadaşlıklara bile galabe çalacağını unutacak kadar alışmaya kalkma ona. Armanus'un canı sıkkın olsa da anlaşılan tavla kabiliyeti ruh halinden etkilenmemişti. 6-6 ile Asya'nın 3 pulunu birden kırdı. 11. madde. Asya dişlerine kalemini iyice gömdü. Ah bir sigara yakabilseydi şimdi. Takır takır oynardı elbet. 10. maddeyi unutacak kadar alıştığın bir arkadaş bulsan dahi hayatın başka başka alanlarında seni hezimete uğratabileceği gerçeğini asla gözden kaçırma. En iyi arkadaş dahi zor durumda bırakabilir seni. Doğumda ve ölümde olduğu gibi tavlada da yalnızız. Toplam 3 kıra ve konacak ancak 2 açık kapıya sahip olan Asya ya 5-5 ya da 3-3 atmak zorundaydı. Yenilgiden kurtaracak başka zar yoktu. Şans getirsin diye avcuna tükürdü. Göz bebeklerinde siyah beyaz zarlar dönen bir mahluk şeklinde tasavvur ettiği tavla cinine dua etti. Sonra zarı attı. 3-2. Kahretsin. Ellerini çırpıp homurdandı. Ay yazık sana dedi Armanus hınzır bir edayla. Asya geri kalan 2 siyah pulu ortadaki çıtanın üzerine koydu ve dışarıdan geçerken avaz avaz bağıran seyyar satıcıya kulak kabarttı. Kuru üzüm, sarı sarı kuru üzüm var. Çocuklara, dişsiz ninelere, derman niyetine herkese kuru üzüm geldi hanım. Eminim annen iyidir dedi Asya satıcının feryadını bastırabilmek için sesini yükselterek. Düşünsene iyi olmasa ta Arizona'dan İstanbul'a nasıl gelirdi? Onda haklısın dedi Armanus başını sallayarak ve zarı tekrar attı. Yine 6-6. Otomatiğe bağladın 6-6'yı bakıyorum. Yoksa zar mı tutuyorsun dedi Asya şüpheyle. Armanus kıkırdadı. Nasıl tutulduğunu bilseydim. Ama tam 2 pulunu açık kapıya yerleştirmek üzereyken aniden rengi atarak durakladı. Tanrım nasıl oldu da anlamadım dedi endişeyle. Annem değil ki mesele babam. Ancak babamın başına kötü bir şey gelmişse böyle davranabilir annem. Tanrım babama bir şey oldu. Evham yapıyorsun dedi Asya. Babanla en son ne zaman konuştun? 2 gün önce dedi Armanus. Arizona'dan aradım. İyiydi. Her şey yolundaydı. Nasıl yani? Ne demek Arizona'dan aradım? Armanus kızardı. Yalan söyledim. Sonra bir kez olsun yanlış bir şey yapmaktan memnunmuş gibi omzunu sikti. Bu seyahati yapabilmek için ailemdeki herkese yalan söyledim. Kendi başıma İstanbul'a gideceğimi söylesem öyle telaşlanırlardı ki hiçbir yere kıpırdayamazdım. O kadar baskı kuruyorlar ki üzerimde başka türlü yapamazdım. Ben de önce İstanbul'a gideceğim, sonra dönünce hakikati itiraf ederim diye düşündüm. Böylece babam Arizona'da annemin yanında olduğumu, annem de San Francisco'da babamın yanında olduğumu zannediyor. Yani zannediyordu düne kadar. Asya iri iri açılmış, inanmaz gözlerle baktı ama çok geçmeden hayretin yerini hürmet aldı. Belki de Armanus sandığı kadar kusursuz ve hanım hanımcık bir kız değildi. Belki o ışıltılı evreninde karanlıklara, kir ve sapmalara yer vardı. İşittiği itiraf Asya'nın canını sıkmak yerine tam tersine Armanus'a duyduğu yakınlığın katmerlenmesine yaramıştı. Tavlayı kapatıp koltuğunun altına aldı. Yenilgiyi kabul ettiğinin göstergesi. Ne yazık ki Armanus bu kültürel jestten bir haberdi. Dur bakalım, hemen kaptırma kendini. Babana kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama madem için rahat etmedin, neden aramıyorsun diye sordu Asya. Armanus harekete geçebilmek için bu sözleri duymaya muhtaçmış gibi anında canlandı, telefona uzandı. Zaman farkı hesaplanırsa San Francisco'da sabahın erken saatleri olmalıydı. Telefon ilk çalışta açıldı ama her zamanki gibi Şuşan anne tarafından değil, babası tarafından. Canım kızım, nihayet aradın. Bağırsam çakmak çiyen Armanus'un sesini duyar duymaz yoğun bir muhabbetle içini çekti. Bir an ne diyeceklerini bilmeden sustular. Hatlarda bir sorun vardı. İkisine de aralarındaki coğrafi uzaklığı hissettiren bir hışırtı. Ben de seni arayacaktım birazdan. İstanbul'da olduğunu biliyorum. Annen haber verdi. Barsam Çakmakçıyan'ın sesi hasret doluydu. Konuyu daha da vahimleştirmekten kaçınarak ne sitem etti ne de kızından hesap sordu. Annen de ben de senin için çok endişelendik. Rose şimdi üvey babanla birlikte İstanbul'a geliyor. Gelip seni alacaklar. Yarın öğle civarı orada olurlar. Şimdi Arman uçtuğuna kalmıştı. Bir acayiplik vardı. Büyük bir acayiplik hem de. Annesiyle babasının birbirleriyle konuşmaları, dahası böyle bir dayanışma sergilemeleri düpedüz kıyamet belirtisiydi. Baba bir şey mi oldu? Barsam Çakmakçıyan bir anda zihninde beliriveren bir çocukluk anısının kederiyle susakaldı. O küçükken her sene sivri kukuletalı ve kapkara pelerinli bir adam mahallelerine gelir, papazla birlikte kapı kapı dolaşırdı. Adam Ermenistan'dan gelen bir başrahipti. Eski ülkeye götürüp din adamı olarak yetiştirmek üzere zeki, inançlı olan çocuklar arardı. Baba iyi misin? Neler oluyor diye üsteledi Armanuş. İyiyim canım, seni çok özledim, diyebildi karşıdaki ses güç bela. Barsam tüm çocukluğu boyunca derin ilgi duymuştu dine ve dini ritüelleri. Pazar okulunun en parlak öğrencisiydi. Bu sebepten kara kukuletalı adam sık sık evlerine ziyarete gelir, Şuşan'a oğlunun istikbalinden bahsederdi. Belli ki din adamlığına meyeldi Barsam. Onunla gelmeliydi Ermenistan'a. Şuşan her seferinde başrahibi saygıyla dinler ama istenilen onayı vermezdi bir türlü. Günün birinde Barsam, annesi ve başrahip mutfakta oturmuş çay içerlerken adam bir karara varma zamanının geldiğini söylemişti. Barsam Çakmakçıyan annesinin gözlerinde o anda beliren korkuyu ömür boyu unutamayacaktı. Başrahibe ne kadar hürmet beslerse beslesin, oğlunu papaz giysisi içinde büyük bir adam olarak görme fikrinden nedenle hoşlanırsa hoşlansın ve sonuçta yegane oğlunun Tanrı'ya hizmet etmesini ne kadar isterse istesin, karşısında evladını ondan ayırmaya çalışan bir çocuk hırsızı varmışçasına dehşetle irkilmişti Şuşan. Öyle ki elindeki fincan sallanmış, içindeki çay elbisesine dökülmüştü. Ermenistan'dan gelen başrahip, karşısındaki kadının geçmişinde karanlık bir hikayenin gölgesini sezerek üstelememiş, anlayışla başını sallamıştı. Ayrılmadan evvel Şuşan'ın elini sıvazlamış, onu oğluna, oğlunu ona emanet etmiş ve çıkıp giderken her ikisini de kutsamıştı. Sonra bir daha asla teklifini tekrarlamamak üzere evden ayrılmıştı. O gün bu sahneye şahitlik eden Barsam Çakmakçıyan daha önce hiç tatmadığı, bir daha da tatmayacağı bir şüpheye kapılmıştı. Tüyler ürpertici bir sezgi. Ancak hali hazırda bir çocuğunu kaybetmiş bir anne, bir evladını uzağa gönderme konusunda bu kadar tepkisel olabilirdi. Şuşan'ın belki de başka bir zamanda, başka bir mekanda bıraktığı bir oğlu vardı. Şimdi annesinin yasını tutarken Barsam Çakmakçıyan neden bu anı hatırladığını kestiremiyor ve kızına gerçeği anlatacak cesareti kendinde bulamıyordu. Babacım konuşsana dedi Armanuş panikte. Barsam Çakmakçıyan başka şeyler de hatırlıyordu. Bazen tamir edebileceğinden çok daha ötesini. Annesi gibi babası da 1915'te Türkiye'den sürülmüş bir aileden geliyordu. Sarkis Çakmakçıyan ve Şuşan İstanbullayan'ın ortak bir şeyleri vardı. Çocuklarının ancak hissedebildiği ama asla tam manasıyla anlayamadığı bir şey. Kelimeler arasına serpiştirilmiş sessizlikler. Babasının geleneksel hale eşiğinde annesinin etrafında dans edişini hatırlıyordu Barsam. Kolları ufukta süzülen bir kuşun kanatları gibi dümdüz kalkmış, sevdiğinin etrafında halkalar çizerek. Müzik evvela ağırdan başlar, sonra gittikçe hızlanırdı. Orta Doğu'yu görmemiş çocukların ancak kenardan hayranlıkla izleyebildiği bir Orta Doğu dansı. Barsam'ın aldığı terbiyeden ve edindiği geçmişten geriye en canlı izi işte bu müzik bırakmıştı. Senelerce bir Ermeni orkestrasında klarnet çalmış, geleneksel kıyafetlerle siyah potur sarı gömlekte Ermeni halk dansları oynamıştı. Seneler sonra başka bir mühite taşındıklarında oradaki tek Ermeni aile onlar olacaktı.
Ayrım sonu.